1. Korintoslar mektubun 8. bölümündeyiz. Konu et yeme konusunda Hristiyanın özgürlüğü. Şimdi mektubun Mesih imanlılarının özgürlüğüyle ilgili kısmına geliyoruz. Bu kesimde putlara sunulan kurbanların etini yiyip yememe sorusuna yanıt veriyor Elçi Paulus. Bu konu 8. bölümden 11. bölümün 1. ayetine kadar devam etmektedir. 8. bölüm et yiyip yiyemeyeceğimiz konusunu ele alır ve Tanrı çocuğunun bu konudaki özgürlüğünü belirtir. Mektubun bu kısmını incelerken Pavlos'un Korintoslara yazdığını ve onların dünyasal ve Mesih'te bebekler olduklarını söylediğinin bilincinde olmalıyız. Önce dünyasal konuları, daha sonra da ruhsal konuları ele alır. Çağdaş kilise, dünyasal düzeyde yaşadığı, devindiği ve var olduğu için bu bölüm sizlere ve bana uygundur. Yemek içmek konusu evlilik ve boşanma kadar tartışma konusudur. Yemek içmek birçok insan için bir modadır. Diyet birçok tarikat ve izmin törenlerinin önemli bir kısmını oluşturur. Birçoklarının yeme içme konusunda katı kuralları vardır. Tanrı'nın eski antlaşmada İsrail'e et yeme konusunda belirli kısıtlamalar getirmesi ilgi çekicidir. Ayrık, toynaklı ve geviş getiren hayvanlar yenilebilirdi. Bu toynağı ayrık olan ama geviş getirmeyen domuzu yasak ediyordu. Ayrıca yemeğe elverişli olmayan adlarıyla belirtilen bazı kuşlar ve balıklar da vardı. Bunların listesini Leviler kitabında ve ayrıca Tesniye 14. bölümde bulabilirsiniz. Eski antlaşmadaki yeme içme kurallarına bu kadar çok önem veren tarikatların gerçek ayrıntılar konusunda çok bilgisiz olmaları hayret vericidir. Tanrı İsrail'e neden özel bir diyet vermişti? Yani neden bazı hayvanların etlerini yiyebileceklerini, bazılarının da yememeleri gerektiğini söylüyor. Nedenini çok açık bir şekilde bildiriyor. Siz Tanrınız Rabbin çocuklarısınız. Ölülere ağıt yakmak için bedeninize yara açmayacaksınız. İki kaş arasındaki tüyleri almayacaksınız. Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız. Rab öz halkı olmanız için yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti. İğrenç sayılan hiçbir şey yemeyeceksiniz. Aynı zamanda Musa'ya verilen bu emirlerin İsrail halkı çölde dolaşırken verildiğini de unutmamamız gerekir. Çok çabuk bozulan, hasta yapan, içinde bazı mikroplar taşıyan yiyeceklerden uzak durmaları gerektiğini Tanrı biliyor ve ona göre bu halkın neler yiyip neler yemeyeceklerine ilişkin kurallar, yasalar koyuyor. Ayrıca ben yediklerimizin sağlığımız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Tanrı İsraillilere kendileri için iyi olan yiyecekleri verdi. Günümüzde doktorlar bile bazı yiyeceklerin yenilmediği diyetler tavsiye ediyorlar. Kutsal kitap kırmızı bir ışık koyuyor ve yapmamızın yanlış olduğu birçok şey hakkında çok kesin konuşuyor. Örneğin Tanrı ayyaşlığı, sarhoşluğu kınıyor. Bu konuda hiçbir tartışma ya da soru olamaz. Ancak kutsal kitabın sessiz kaldığı, tam bir açıklama getirmediği alanlar da vardır. Bunlar tartışılabilir uygulamalar, şüphe duyulan konulardır. Bunlar siyah beyaz kadar belirgin değildirler ve kutsal kitap bu konularda belirli talimatlarda bulunmuyor. Örneğin bir Mesih imanlısı sigara içebilir mi? Ülkemizin bazı yörelerinde özellikle İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da kadınlarla erkeklerin bir ırmakta mayoyla yıkanmaları tabii ki düşünülemez. Ama deniz sahillerinde, batı yakalarında erkeklerle kadınların birlikte denize girmelerinde hiçbir sorun olmaz. Benim gençlik yıllarımda doğuda bir kadının sigara içmesi çok ayıp sayılırdı. Ama batıda sosyete kesiminde kadınların sigara içmemesi yadırganırdı. Kocaman bir zıtlık. Ne yazık ki bazı imamlılar topluluğunda da belirli kurallar konulmuştur. Bu kurallar iyi de olabilirler, kötü de. Bu konuda herhangi bir tartışmaya girmeyeceğim ama söylemek istediğim Pavlos'un buraya koyduğu büyük ilkedir. Pavlos'un zamanındaki Korintos'u anlamamız yine çok önemlidir. Zemini anlamazsanız bölümün verdiği asıl mesajı yakalayamazsınız. Korintos'ta yemek yenecek en iyi yer, en gösterişli restoran değil, en iyi etin alınacağı yer tapınağın bitişiğinde bulunan kasap dükkanıydı. Korintos'ta halk putlara sunmak için hayvanlar getirip tapınakta sunarlardı. Sahip oldukları en iyi hayvanları getirirlerdi. Bu hayvan ve eti putlara sunulurdu ama orada çok kalmazdı. Çünkü putun ruhunun hayvanın ruhunu yediğine inanırlardı. Ve putun yemeği sona ermiş olurdu. Sonra eti tapınağın etrafındaki mezbahlara götürürlerdi. Burası aynı zamanda kasaptı ve et buralarda satılırdı. Korintos'ta en iyi pirzolayı ya da piftekleri almak istediğinizde putlara sunulan etlerin satıldığı tapınaktaki o dükkanlardan birine gitmeniz gerekiyordu. Korintos'taki bazı Hristiyanlar bu uygulamadan ötürü alınmışlardı ve bu konuda Pavlos'un ne düşündüğünü bilmek istiyorlardı. Bir Hristiyan aile onları yemeğe davet etmiş olabilirdi ve yemekte çok güzel bir pirzola olabilirdi. Yemekte konuşurken et çok güzel, nereden aldınız diye sorabilirlerdi. Kadın tapınağın kasabından aldığını söylerdi. Bu da putlara sunulan etleri yemenin yanlış bir şey olduğunu düşünen çiftin alınmasına, vicdanlarının rahatsız olmasına hatta tökezlenmesine bile neden olurdu. Pavlos bu bölümde bu konuyu ele almaktadır. İmanlı bir kişi putlara sunulan etleri yemeli mi yoksa yememeli mi? Başka deyişle imanlı bir kişi putlara sunulan etleri yiyebilir mi? Bu Korintos'taki insanlar için gerçek bir sorundu. Çünkü birçoğu putperest bir geçmişten geliyordu ve bunun putperestliğe ödün vermek olduğunu düşünüyorlardı. Kilisedeki diğerleri bunun hiçbir şeyi etkilemediğini düşünüyordu. Şimdi Pavlos Korintos Kilisesi'ndeki bu sorunu ele alıp inceleyecek ve onlara yanıt verecektir. Şimdi putlara sunulan kurbanların etine gelelim diyor Pavlos 1. Korintos'ta 8, 1 ve 2. ayetlerde. Hepimizin bilgisi vardır. Bunu biliyoruz. Ne var ki bilgi insanı kibirlendirir, sevgi ise geliştirir. Bir şey bildiğini sanan kişi henüz bilmesi gerektiği gibi bilmiyordur. Bilgi sahibi olmak, değerli dostum, çok önemlidir. Evet, ben her zaman bunu vurgularım. Tanrı bizi olduğumuz gibi kabul eder ama olduğumuz yerde kalmamızı istemez. Bizim gelişmemiz, büyümemiz, bilgide de gelişmemiz gerekir. Biz bilgide geliştikçe, özellikle Tanrı sözü bilgisinde geliştikçe büyümeye başlarız. Bilgi sahibi olmak dediğim gibi önemlidir. Özellikle inanç konusunda neye ve kime iman ettiğimizi iyi bilmeliyiz. İnancımızın temel kurallarını bilmeliyiz. Kısacası Tanrı sözünü iyi bilmeliyiz. Sağlıklı eğitim, sağlıklı bilgi insana özgüven kazandırır. Bilgi insanı boş inançlardan, hurafelerden de beri tutar. Bilgi yoluyla doğruları ve yanlışları ayırt edebiliriz ama eğer bu bilgi gerektiği kapsamda kullanılmazsa insanın gurura kapılmasına neden olur. Gurur insanı Kaf Dağı'na çıkarır. Gurur insanın burnunu havada tutar ve diğer insanları hor görmeye iter. Bu da Tanrı'nın asla istemediği bir şeydir. Şeytanın düşmesine neden olan o gururdu, değerli dostum. Evet, şeytan gururu nedeniyle düştü. Gurur bir balon ya da bir otomobil lastiği gibi şişer. Oysa sağlıklı bilgi, özellikle ruhsal alanda kaynağını gökten alıyorsa, bu sevgi kapsamında iş görür. Biliyoruz ki sevgi asla şişmez. sevgi asla kendisini yükseltmez. Sevgi başkalarını hor görmez. Sevgi gerçeklerde kalır. Gerçeğe inanır ve yürekleri esenlik ve huzurla doldurur. Tanrı için ve diğer insanlar için sevgi davranışlarımızı belirlemelidir. Dediğim gibi olgunlaşmayan ve kaynağını insani ve göksel değerlerden almayan bilgi kibir verir ve bizi diğer insanlarla ilişkilerimizde katı, sert yapmaya yönlendirir. Bu çok bilgileri olduğunu düşünen ancak gerçekte çok az şey bilen birçok kişi için bir tehlike oluşturmaktadır. Bir örnek vereyim. Birisi bana, Ali kardeş, Rabbin sofrasını kutlarken üzüm suyunu mu kullanıyorsunuz yoksa şarabı mı? Soruyor. Kendisine bunun ne önemi var dediğimde hemen fark ediyorsunuz ki aslında öğrenmek istemiyor. Bir şeyi iddia edecektir ve kendi aklınca size bir ders vermek istiyor. Ona kardeşim eğer böylesine yüzeysel şeylerle, içeriği önemi olmayan şeylerle uğraşırsanız, Rabbin sofrasında verilen asıl mesajı kaçırırsın dedim. Rabbin sofrasında ne yenildi, ne içildi önemli değil. Rabbin sofrasında Rabbimizin bizim için kendi canını verdiğini, kanını bizim uğrumuza akıttığını anımsıyoruz. İşte burada verilen mesaj budur. Önemli olan ve görmemiz gereken de budur. Değerli kardeşim, bugün senin ruhsal gelişimin hangi aşamada olduğunu bilmiyorum ama hiçbir konuda bilinmesi gereken her şeyi bilmiyorsun. Evet, bunu iddia ediyorum. Sen her şeyi bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Hepimiz öğrenme sürecindeyiz. Pavlos kendisi hakkında ölümünde ona benzeyerek yani Rabbimize benzeyerek Rabbi tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek istiyorum demişti Filipililer 3.10'da. Her şeyden çok Mesih'i bilmemiz, onu tanımamız gerekmektedir. Kutsal kitapta Tanrı sözünde hangi konu üzerinde tartışılırsa tartışılsın, bu sevgiyle yönetilmelidir. Her zaman öğrenmeye de açık olmalıyız. Tabii ki kutsal kitapta temel öğretiler vardır ki bunlar açıktır ve hiçbir tartışmaya yer bırakmaz. Bu konuda hiçbir zaman bir ödün veremeyiz. Örneğin kurtuluş güvencesi. Örneğin İsa'ya iman edenin sonsuz yaşama kavuşması ya da baba, oğul ve kutsal ruh gerçeği, kutsal kitabın %100 Tanrı sözü olması gibi. Bunlar açık ve taviz verilmeyen gerçeklerdir. Birisi bunların tersini söylediğinde bunların doğru olmadığını, sakat öğretiler içerisinde mikrop barındıran öğretiler olduğunu da açıkça söylememiz gerekir. Açık ve net olarak. Birçok imanlı 1. Korintoslular 13. bölüm 7'de söylenen sevgi her şeye inanır sözünü yaşamın her alanı için geçerli olduğunu düşünürler. Hayır kardeşim, sevgi her şeye inanmaz. Sevgi yalana inanmaz. Sevgi üç kağıtçılığa inanmaz. Sevgi sahtekarlığa inanmaz. Sevgi ancak ve ancak doğru ve gerçek olan her şeye inanır. Pavlos, belirli bir bilgimiz olduğunu ve bu belirli bilgiden ötürü davranışlarımızın onunla yönetildiğini söyler. Ama diyor 3. ayette, Tanrı'yı seven kişiyi Tanrı bilir. Bilge yerine sevgiyle yönetilmemiz gerekir değerli kardeşim. Zaten sevgi yoksa orada gerçek bir bilgi de olmaz. Tanrı'yı seven, Tanrı'yı bilen kişidir. Burada Tanrı'yı bilen diyor. Peki Tanrı'yı bilmeyen insan var mıdır? Herkes bir yerde Tanrı'yı bilmiyor mu? Herkes bir yerde bir Tanrı'nın varlığına inanmıyor mu? Genel kapsamda evet ama Tanrı'yı kişisel olarak ancak Mesih'e iman eden bilir. Ya da başka deyişle insan Tanrı'yı ancak kişisel olarak Mesih aracılığıyla bilebilir. Bilmek sözcüğü kayırmak, onaylamak anlamındadır. Verilen kararlarda kendimizi değil Tanrı'nın insana olan sevgisi doğrultusunda verildiğinde bu Tanrı onayını kazanır. Tanrı'yı bilip de Tanrı'yı sevmemek mümkün değil. Tanrı'nın inayetini, Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın o harika kurtarışını bilip de onu sevmemek mümkün değil. Tanrı'yı sevmek, Tanrı ile olan kişisel ilişkinin ve yeni doğuşun bir göstergesidir. 1 Yuhanna 4:19'da biz seviyoruz. Çünkü önce Tanrı bizi sevdi diyor. İşte bu sevgiyi anladığımız, bu sevgiyi hayatımıza alıp onu hayatımızda işlerliğe koyduğumuz zaman, onu gönendiğimiz zaman o zaman sevmek de kolaylaşır. 1. Korintoslar 8. bölüm 4. ayetinde putlara sunulan kurban etlerinin yenmesine gelelim diyor. Biliyoruz ki put dünyada gerçekte var olmayan bir şeydir ve birden fazla tanrı yoktur. Pavlos bu sözleri söylerken hiçbir zaman putların varlığını inkar etmiyor. Putperestlik insana yapılabilecek en büyük yıkımlardan biridir. Putperestlik insanı geride bırakan, insanı gerici bırakan, insanı karanlıkta bırakan bir eylemdir. Putperestlik gericiliğin, yobazlığın bir sonucudur. Ve Tanrı çok sert bir şekilde putperestliğe karşıdır. Buna rağmen putların ve onun gerisindeki ilahların hiçliğini ve bunların sadece insan kafasının ürettiği boş şeyler olduğunu vurguluyor. Bir tek Tanrı vardır. O gerçektir. O da Rabbimiz İsa Mesih'in babası olan Tanrı'dır. Evet, Mesih'e iman ettikten ve Tanrı sözüne sahip olduktan sonra putların artık ne değeri var ki? Hiç, hiçbir değeri yok. Pavlos putlar hakkında böyle konuşmuştu. Onlar hiçbir şeydirler diyor. Sadece bir tek Tanrı vardır, gerçek Tanrı. Bu yüzden puta sunulan etin etkilenmediğini, ona bir şey olmadığını söylüyor Pavlos. Et murdar olmamıştı. Hatta en iyi etti. Bu yüzden Tanrı sözünü bilen bilgili, bilgeli imanlı oraya gidip etini alıp hiçbir sorun olmadan yiyebilirdi. 5 ve 6. ayetlerde şöyle diyor. Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da nitekim birçok ilahlar ve Rabler vardır. Bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır ve biz onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var. O da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Putlara ilah deniyordu o kadar. Korintos'ta halen Apollon'un tapınağı vardır. Orada Apollon'un heykeli önünde kurbanlar sunulurdu ama putlar sadece birer puttur ve hiçbir değerleri yoktur. O dönemlerde bu putlara kesilen hayvanlar putun önüne getiriliyor, orada kısa bir süre tutulur ve ondan sonra da kasaba götürülüp bu hayvanın eti satılırdı. Orada satılan ete hiçbir zarar gelmemişti ve bu putlar etleri kesinlikle etkilememişti. Bilgiye sahip olan imanlılar bunu bilirdi. Bir tek Baba Tanrı var ve bir tek Rab İsa Mesih. Bir tek Baba Tanrı ve bir tek Rab İsa Mesih'in olduğunu bilirdi. O her şeyi yaratmıştır ve her şey ona aittir. 8. bölüm 7. ayette ama herkes bu bilgiye sahip değildir diyor. Hala putperest alışkanlıklarının etkisinde kalan bazıları yedikleri etin puta sunulmuş olduğunu düşünüyorlar ve vicdanları hassas olduğu için lekeleniyor. Yani zayıf olanlar, Mesih'teki bebek imanlılar, imanda daha büyümeyenler ve imanda gelişmeyenler, o çocuklar, yani Mesih'te bebek olanlar, ismen Hristiyanlar, putlara sunulan et konusunda alınır ve küserler. Hatta bu etlerden yersek, putperest oluruz diye düşünürler. Böyleleri bilgiye sahip değiller. Vicdanları kendilerini rahatsız ediyor. Bu yüzden eti yemekte kendilerini özgür hisseden diğerlerini eleştiriyor ve hor görüyorlar. Günümüzde de aynı şeyleri görmek üzücü değil midir? Kendilerine ayrılmış Hristiyanlar diyen kişiler var. Aslında bilgiye sahip olmadıklarını ortaya koyarken kendilerini çok ruhsal sayarlar. Şunu yapamazsınız, buna dokunamazsınız diyenler böyle insanlardır. Bunlar yine Mesih imanlıları kendilerine verilen özgürlüğü kullandıkları için onlara kızarlar. Şuna buna dokunamayız. Bizler ayrılmışız derler. Ama aslında onların yaptıkları ruhsallıktan kaynaklanmıyor. Tam tersine bilgisizlikten geliyor. Tabii bunları söylerken şu gerçeği de unutmamak gerekir. Örneğin domuz eti Yahudilerce murdardır ve yenilmez. İsa Mesih'e bir Yahudi iman ettiğinde İsa Mesih'in insanı her anda özgür bırakmasına karşın, evet her alanda İsa Mesih kendisine iman edeni özgür kılmasına karşın bu Yahudi imanlının bu ete karşı bir sorunu olabilir. Eğer o eti yemesi kendi vicdanını rahatsız ediyorsa yememesi gerekiyor. Eğer vicdanının rahatsız olmasına karşı yiyorsa o zaman hata yapıyordur. Pavlos'un hassas olan vicdanları lekeleniyor sözleri bunu belirtiyor. Eğer benim vicdanım yaptığım herhangi bir şeyin doğru olmadığını gösteriyorsa ama buna aldırış etmeden o şeyi yapıyorsam o zaman aslında hata işlemiş, daha doğrusu günah işlemiş olurum. Paulus Romalılar 14 ayet 23'te şöyledir. İmanla yapılmayan her şey günahtır. Paulus şimdi büyük bir ilkeyi bildirecektir. Yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek bir eksiğimiz olmaz. Yersek de bir üstünlüğümüz olmaz. Bu 1. Korintoslar kitabının 8. bölüm 8. ayetidir. Bu da çok açıkça yemenin içmenin Tanrı önünde ruhsal açıdan hiçbir ayrıcalığı ya da değeri olmadığını gösteriyor. Yani et yemenin Tanrı ile olan ilişkimizle hiçbir ilgisi yoktur. Bunun Simon Petros için bir sorun olduğunu hatırlayacaksınız. Musa'nın yasasına göre bazı şeylerin murdar olduğu öğretilerek yetişmişti Simon Petrus. Bir gün bir görümde gökten çarçaf indiğini ve Rab Petrus'un kalkıp o çarçaf içerisindeki yiyecekleri yemesi gerektiğini söylediğinde Petrus bunu reddetti. Asla olmaz Rab. Hiçbir zaman murdar ya da kirli herhangi bir şeyi yememişimdir dedi. İlginçtir ki Petrus ona hem Rab diyor hem de itaat etmiyor. Sonra Rab Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen murdar deme dedi. Yani Tanrı artık temiz hayvanlarla murdar hayvanlar arasında bir ayrım yapmıyordu. O geçmişti. Artık istedikleri herhangi bir hayvanın etini yiyebilirlerdi. Rab çok daha önemli bir noktaya inceliğe parmak basıyordu. İnsanın yüreği. Önemli olan yürek tutumudur. İnsanın ağzından giren şeyin artık insanı kirletmediğini ama insanın yüreğinden çıkan şeyin insanı kirlettiğini söylüyordu. Bilindiği gibi Amerika kıtasının bazı bölgelerinde çıngıraklı yılan eti yenir. Ve hatta konservesi yapılır diye duymuştum. Bu bölgeden biri beni evine davet ettiği zaman ve ben orada çıngırak yılanının yapıldığını bilirsem o eti yemem. Midem bunu asla kaldıramaz. Bunun inançla falan bir ilgisi yoktur. Sadece midem bu tür şeyleri kaldıramaz. Pavlos burada büyük bir ilkeyi dile getirmiştir. Et sizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Bu konularda istediğinizi yapabilirsiniz. Bu imanlının sahip olduğu harika bir özgürlüktür. Bu özgürlüğü dışsal şeyler asla engellememelidir. Ama dikkat edin, bu özgürlüğünüz vicdanı hassas olanların sürçmesine neden olmasın diyor 9. ayette. Burada önemli olan et yemenin doğru olup olmadığı değildir. Diğer insanlara karşı olan ilgidir. İsterseniz et yeme özgürlüğüne sahipsiniz ya da hayatınız boyunca hiç et yemeyin, hiç fark etmez. Ama ya diğer insanlara olan ilginiz, sorumluluğunuz, bilginiz var ama ya sevginiz? Zayıf kardeşinize karşı sevginiz var mı? Bunun onu nasıl etkileyeceği sizi ilgilendiriyor mu? İşte kardeşlik ve sevgi ilkesinin olması gereken yer burasıdır değerli dostum. Eğer hassas vicdanlı bir adam, bilgili olan seni bir put tapınağında sofraya oturmuş görürse, puta sunulan kurban etini yemek için cesaret almaz mı diyor 10. ayette. Rab hizmetinde olanların bazı şeyleri yapmamalarının nedeni diğer insanların sürçmemesi içindir. Size bir örnek vereyim. Okuduğum dönemlerde hafta sonları düğünlere gidip akordeon çalarak okul harçlığımı fazlasıyla çıkarıyordum. Hem de akordeon çalmaya bayılırdım. İman edip okumayı sürdürdüğümde de bunu yaptım. Ama eğitimim bittikten sonra hafta sonlarımın bu tür şeylere harcanmaması gerektiğini düşündüm ve bu işi bıraktım. Hafta sonları düğünlere gitmek, müzik yapmak ve bu yolla çok iyi para kazanmanın doğru bir şey mi, yanlış bir şey mi olduğunu evet tartışmayacağım. Çünkü bu bir bilgi meselesi değildir. Ben özgürüm ve neyi yapıp neyi yapmamaya kendim karar veririm. Yapmaya özgür olduğum ama yapmadığım bir sürü şey vardır. Neden? Çünkü kararımı sevgiyi temel alarak veriyorum. Zayıf kardeşimin sürçmesine neden olmak istemiyorum. Böyle bir kardeşi bina edecek şeyler yapmaya dikkat etmem gerektiğini düşündüm. Aynı zamanda zamanımı daha kardeşler için ayırmam gerektiğini düşündüğüm için bu işi bıraktım. Böylece bu hassas vicdanlı adam uğruna Mesih'in öldüğü bu kardeş senin bilginden ötürü mahvolur diyor 11. ayette. Bizler farklı bir ilkeyle hareket ediyoruz. Sorun bir etkinliğin doğru ya da yanlış olması değil, zayıf kardeşiniz ya da komşunuz üzerindeki etkisidir. Gördüğünüz gibi bilgi sonunda epey tehlike yaratabilir. Vicdanı hassas olan bir kardeşin imanı benim herhangi bir şeyi yemem ya da herhangi bir şeyi yapmamam nedeniyle ya da yapmam nedeniyle tökezleniyorsa bu ciddi bir sorundur. Pavlos bunun önemini belirtmek için uğruna Mesih'in öldüğü sözlerini kullanır. Bununla Pavlos aslında şunu söylüyor. Rab bu kişiyi sevdi ve onun uğruna kendi canını verdiyse bizim herhangi bir kardeşin sürçmesine nasıl gönlümüz razı olabilir? Kardeşlerin sürçmelerine asla neden olmamalıyız. 13. ayet. Sizler bu yoldan kardeşlere karşı günah işleyip onların hassas olan vicdanlarını yaralamakla Mesih'e karşı günah işlemiş olursunuz diyor. Bir imanlının Mesih'ten uzaklaşmasından sorumlu olduğumuzda Mesih'in kendisini etkileriz. Başka deyişle bir kardeşin sürçmesine, günah işlemesine ya da hassas vicdanına zarar verirsek bu kötü bir tutumdur. Ama bundan daha da önemli olan bu türden sevgisizlik. Rabbimize karşı da işlenmiş bir günahtır. Rabbimizin belirttiği şu kuralı unutmayalım. Kardeşlerimize yapılan bir şey kendisine yapılmış sayılır. Bunları anlarsak o zaman tutum ve davranışlarımızı sevgi ilkesiyle eyleme koyarız. 13. ayet. Bu nedenle eğer yediğim şey kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açacaksa kardeşimin düşmemesi için bir daha et yemem. Bu konularda bizi neyin motive etmesi gerektiğini burada görüyoruz. Pavlos 10 ayet 23'te her şey serbest ama her şey yararlı değildir. Ben her şeyi yapmaya özgürüm ama her şey yapıcı değildir dediğinde yine bu ilkeyi tekrarlayacaktır. Bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğu konusunda tartışmanın bir anlamı yoktur. Önemli olan zayıf kardeşin üzerinde yarattığı etkidir. Bana her şey serbesttir. Bir Mesih imanlısının özgürlüğü şeriatçılıkla durdurulamaz. Davranış kurallarıyla baskı altına alınamaz. Özgürlüğü sevgiyle sınırlıdır. Onu motive eden kardeşini sürçmemek ve ona bir bereket olmak olmalıdır. Mesih imanlılarının davranışları bununla belirlenmelidir. İman davranışlarını motive eden bu olmalıdır. Bilgim bana bir şeyi yapmanın hiçbir sakıncası olmadığını söyleyebilir ama zayıf kardeşi olan sevgim beni bunu yapmaktan alıkoyar.